gerçekten. Oysa adımız yemeklere
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında siz kıymetli dinleyicilerimizle bugün de buluşmanın güzelliğiyle hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı önemli bir yere sahip olmaya başladı. Yurtdışı pazarında da Türkiye'den bitkiler önemli bir yer tutuyor. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de dernek başkanımız İhsan Beşer'le konuşacağız stüdyoda bu önemli konuyu. İkinci bölümümüzde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çalışmaları hakkında hem sözlük hem de bir deneme gibi okunabilecek Tanpınar Sözlüğü kitabı üzerine yazar Özgür Taburoğlu ile güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Önce müzik aramız, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
yaşıyorum ben yana yana. Sarıyorum ben seni bana. Seviyorum ben. Seviyorum ben. Seviyorum ben. Seviyorum ben. Seviyorum ben.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer bizimle birlikte. Sayın Beşer, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla Türkiye'de son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkiler pazarını konuşacağız. Tabii ki yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da çok önemli bir yere sahip ama Türkiye'nin payı da bu anlamda çok önemli. Son zamanlarda neden bu kadar arttığını en çok merak ediyoruz aslında, onu soracağız ama konumuza tam olarak geçmeden önce Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin çalışmalarından biraz bahsedelim. Ne zaman kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu, bugün neler yapıyor?
Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle hassas bir konuda bizi misafir ettiğiniz için. Çünkü hakikaten tıbbi ve aromatik bitkiler dünya pazarında çok hızla büyüyerek önemli anlamda üreticilerine katma değer sağlayan bir pazar. Hı hı. Türkiye'de bu noktada çok önemli verimli topraklara sahip. Bu konuya gireceğiz ama ben dernekten biraz bahsedeyim. Bizim Çin Halk Cumhuriyeti ile başka ülkelerle de olduğu gibi Çin Halk Cumhuriyeti ile de yaklaşık 7 yıldır çok iç içe geçmiş bir yapımız var. Hı hı. Pek çok faaliyeti birlikte yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Çin'e yaptığı ziyaretlerde de ben bizzat bulundum. Türkiye'den Çin'e ihraç edebileceğimiz ürünler neler? Daha çok genişletebileceğimiz ürünler neler? Hı hı. Özellikle gıda konusundaki pazarda hızla Çin'de çok inanılmaz derecede bir alım.
Çin
söz
çok kalabalık
konusu,
bir nüfus
1 milyar ve... 400 milyon Hı-hı. nüfusa sahip bir evet. ülke. Dolayısıyla damak tadı bir defa tuttuğu zaman kalite standartlarında da Türkiye'nin hakikaten Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan pek çok firması var. Hı-hı. Bunu da gururla söylüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'ya alternatif bir pazar noktasında da Çin çok önemli. Ürettiği ürünlerin herkesin para etmesi noktasında da bir rekabet anlamında da Çin'e mal satmak gerçekten çok önemli.
Evet.
Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği iki ülkenin dostluk çerçevesi içerisinde yaptığı pek çok işleri ticaret noktasında da ihracata yansıtma noktasında da önemli çalışmalar yapıyor. Hı hı. Türkiye ile Çin arasındaki önemli ticaretler, mermer maden, gıda. Gıdayı açtığımız zaman kiraz, fındık, kuru incir, meyve suyu, maden suyu, su ihracatı var yine. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir çalışmayı zaten yürütüyoruz şimdi. Kültür, turizm ve spor alanlarında çalışmalar ve şirketlerimizin ihracatları var. Bunlarla ilgili de biz dernek olarak tek tek ikili B2B toplantılar yapmayı sürdürüyoruz.
Peki gidişat nasıl? Yani bizim damak tadımızla Çinlilerin damak tadı ya da bizim ihracat sistemimizle onların sistemleri uyuyor mu birbirine?
Şöyle, damak tatlarımız birbirinden çok farklı.
Evet.
Ama bizim ülkemizde yetişen pek çok ürün hakikaten Çin'de de çok sevilen ürünler. Yani kiraz bu noktada öyle, incir öyle, su, maden suyu, Çin'de artık tüketilmeye başlatılan ürünler. Bu piyasada, pazarda yer aldıkça, ürünü tanıdıkça mesela kirazı tanıyorlar ama maden suyunu yeni tanıyorlar.
Hmm.
Ama alıştıktan sonra inanılmaz bir tüketim
oluyor,
var.
Değil mi?
Bununla ilgili şöyle bir örnek de verebiliriz. Zeytinyağının Çin'e girme tarihi bundan 20 yıl öncesi. 20 yıl öncesi Çin'e zeytinyağı girdiğinde ben arkadaşlara da hep bahsediyorum. Çinliler zeytinyağının rengini, kokusunu ve tadını hiç beğenmemişler. Ancak İtalya ve Fransa'nın bir pazarlama stratejisi, bunun şifalı olduğunu, sağlıklı olduğunu anlattıkça ve tattırdıkça şimdi Çin zeytinyağının en büyük tüketicisi konumunda.
Damak tadı da alışınca.
Evet, bizim de alternatif işte süt ve süt ürünleri, peynir gibi ürünler. Şu anda Çin'den çok peynir yemiyor ama Türkiye'ye geldiklerinde ikram ettiğimizde de damak tatlarına çok uzak bir tat değil. Bunların da ara işte çalışmalarını yapıp daha fazla ne kadar ticaret hacmini genişletebiliriz noktasında çalışıyoruz. Bu noktada hakikaten hem hükümetimizden, devletimizden çok ciddi manada destek görüyoruz. Bu noktada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hem de Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Ticaret Müsteşarı, Kültür Müsteşarı ile de çok sıkı bir diyalog halinde çalışıyoruz. Onlardan da çok ciddi manada destek görüyoruz. Bütün sinerji bir araya geldiğin zaman da ortaya güzel şeyler çıkıyor.
Ürün tanıtımlarını nasıl gerçekleştiriyoruz?
Ürün tanıtımlarını şöyle gerçekleştiriyoruz. Şirketlerin bireysel çalışmaları var. Bir de bizim kontrolümüzde yapılan pek çok organizasyon var. Biz bugüne kadar hem kültürel anlamda hem de ticari anlamda pek çok toplantı organize ettik. Adım adım sektör odaklı, karşı taraftan gelen firmaların kim olduğu belli, ne istedikleri belli, sipariş miktarları belli. Tam bir B2B çalışma noktasında bir çalışma hazırlıyoruz.
Nedir tıbbi aromatik bitkiler ve neden son zamanlarda pazarı bu kadar genişledi ve ekonomiye katkısı bu kadar arttı?
Evet, aslında bizim derneğimizin tıbbi aromatik bitkiler kurulu var. Bu konu bize Afyonlu Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'ndan bir emanet. Çünkü o uzun yıllar Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptığı için bu konunun hassasiyetini çok iyi biliyor. Bununla ilgili pek çok kitap çıkarttı falan. Bize de dedi ki mutlaka bu konunun üzerinde eğilin bir çalışma yapın. Bu doğrultuda şu anda ben en son Çin ziyaretimde Çin Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı'yla da görüşerek Çin'de 7 tane bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği gibi oda var. Bunlardan bir tanesi Çin Gıda, Tarım, Hayvan, İthalat, İhracat, Sanayi Odası.
Tam da aradığımız.
Evet. Orayı ziyaret ettik. Oradaki yetkili arkadaşlarla görüştükten sonra da biz bu tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ikili ticaret noktasında neler yapabileceğiz konusunu gündeme getirdik. Onlar da bize Çin Baharatçılar Birliği'nin üyeleriyle beraber bir program ayarlarsak Türkiye'yi seve seve ziyaret edeceklerini söylediler. Biz de ondan sonra hemen geri dönüp çalışmalara başladık. Türkiye'deki işte potansiyelimiz ne, neler yapabiliriz? Hemen kurulumuzu oluşturduk. Kurulda kimler var? 25-26. Dönem Çorum Milletvekilimiz Eczacı İksen Ceritoğlu Kurt, Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, İrem Tatlı Hocamız, yine Hacettepe Üniversitesi'nde profesör, Profesör Doktor Ahmet Başaran, Hacettepe Üniversitesi'nde, Profesör Doktor Hayri Duman, Gazi Üniversitesi'nde, Profesör Doktor Neşet Arslan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde ve TAGEM Tarım Bakanlığı'ndaki Bitkisel Araştırmalar Müdürlüğü ile beraber bir kurul kurduk. Burada işte Türkiye'de hangi bitki nerede yetişir, bunun katma değerli olarak yağa nasıl dönüşür, kozmetik ürünlerde neler var, bunların dış dünyasındaki pazarları nelerdir, bunlarla ilgili ciddi bir çalışma içerisine koyulduk. Şöyle baktığımız zaman aslında verdikleri sipariş listesi, istedikleri ürünlere baktığımızda da işte kimyon, kekik, reyhan, adaçayı, lavanta yağı, misk adaçayı, gül çiçeği çayı, lavanta, gül yağı gibi başkaca da bir sürü bir şey var. Defne yaprağı. Tam da tıbbi aromatik bitkilerde yetiştirebileceğimiz pek çok ürün var. Buradaki hedefimiz şu aslında. Bir takım şeyleri doğrudan zaten satabilecek potansiyelimiz var Çin'e. Bir de sürdürülebilir olarak yapacağımız işbirlikleriyle beraber işte Türkiye'nin verimli topraklarında alım garantili üretim noktasında biz çok kaliteli ürünler yapıyoruz. Tabii ürünlerin bazı spekleri var, özellikleri var. Onlara göre de arkadaşlarımız çalışmayı yürütüyorlar. Tıbbi aromatik bitkiler, siz de bahsettiniz. Dünya pazarında ne kadar bir hacim var? 2018 yılında 62 milyar dolar olan bu rakam 2050 yılındaki hedef 500 milyar dolar.
Gerçekten çok inanılmaz bir büyüme. Şöyle aslında sanıyorum Çin'deki bu konunun çalışanı uzmanlar da Türkiye'de bu potansiyelin olduğunu fark edip size doğrudan doğruya bizi baharatçılarla buluşturun demeleri, öyle değil mi?
Tabii tabii, biz de tanıyorlar bu konuda. Türkiye'yi bu anlamda. Adres teslimi de bize bazı firmaları söylüyorlar. Yani evet, biz onları dinlerken de gerçekten bu işte çok yeterli olduklarını görüyoruz. Çok hazır olduklarını görüyoruz. Bu işe çok istekli olduklarını görüyoruz. Bize diyorlar ki işte şu fabrika var Türkiye'de, bunun şu kadar potansiyeli var. İşte Isparta'daki gülye miktar şu kadar ama biz bunun daha fazlasını istiyoruz. Birlikte nasıl bir çalışma yapabiliriz? Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Çinli firmalar var. Bu noktada işte bütün sektörü bir araya getireceğiz. Ben biraz önce de bahsetmiştim. Böyle bir çalışma içine girince hem sağ olsun Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu Afyonkarahisar hem milletvekilimiz bize bu noktada çok ciddi manada destek veriyor. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuş.
Hem tam da bu konuyla ilgili.
Evet, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili. Başkanlığını Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Aydın yapıyor. Yardımcısı da Karaman Milletvekilimiz Recep Şeker. Onlar da kurumlarla ilgili, kurumların da genel müdürüyle ilgili aynı çalışmaya üzerinde yapıyorlarmış. Hı hı. Sağ olsunlar bize davet ettiler. Bu toplantıya da çok ciddi manada benimsediklerini, önemsediklerini söylediler. Her türlü desteği de vereceklerini söylediler. Tabii ki bu ticaret noktasında devlet destekleri de çok önemli.
Tabii,
hem üretici açısından önemli hem de karşı ülkenin bu işi sahiplenmesi açısından çok önemli. Gerçekten Türkiye'de işte ben Afyonluyum. Haşhaş bitkisi özel bir bitki ama haşhaş tarlalarının görselliği inanılmaz güzeldir. Hı hı. Mor beyaz. Lavanta bahçeleri evet, inanılmaz ya. Güzel. Isparta'da o gül bahçelerini. Bunları gördüğünüz zaman hakikaten bambaşka. İşte Zeytinburnu'nda Zeytinburnu Belediyesi'nin bir bahçesi var. Hakikaten çok özenle yapılmış, çalışılmış. Dolayısıyla Türkiye bu noktada hem endemik bitkiler noktasında hem de tıbbi aromatik bitkilerde çok fazla ürün üretebilecek kapasitede. Hı hı. Biz bunu sürdürülebilir olarak bugün yapacağımız ve önümüzdeki süreçte neler üretebileceğimiz noktasında işte bu önemli şirketlerle kendi şirketlerimizi bir araya getirip bu alandaki üretimi artırmak en büyük hedefimiz bu. Bunu da çok olumlu sinyaller alıyoruz. İyi çalışıyoruz bu noktadaki dersimizi. Bundan sonraki toplantılar içerisinde de bize ayrı moral kaynağı oluyor, hı hı, açıkçası.
Şimdi bu anlamda çalışmalar başlayacak. Peki şu anda Türkiye'deki o potansiyelin, o üretimin miktarı örneğin Çin'deki talebi karşılamaya yeterli mi? Yoksa burada da yine üretim anlamında bir yenilik yapılması gerekecek mi?
Kesinlikle şöyle. Şimdi tabii ki yetmiyor. Yani sipariş miktarları oldukça fazla. Belli ürünlerde işte onların istediği 3-4 şirkette bizim üretimimiz neredeyse ancak karşılıyoruz. Ama bu şu demek değil, üretim miktarımızı çok artırabilecek potansiyelimiz var. Yeter ki üretici bunun satılacağını doğru pazarı görsün. Ne kadar üretimini artırma noktasında son derece verimli topraklara sahip Türkiye.
Evet, gerçekten çok şanslı. Şimdi önümde bir liste var sevgili dinleyiciler. Ben size şöyle tıbbi aromatik bitkiler, ekiliş ve üretim miktarları listesi. Haşhaş, kimyon, kekik, anason, çörek otu, rezene, kişniş, süpürge otu, şerbetçi otu, oğul otu, adaçayı, gül ve özellikle yağlık olarak kullanılacak gül, lavanta, çemen, semiz otu, dereotu, kırmızı biber, maydanoz, nane, rokatere. Yani aslında masalarımızda, sofralarımızda her zaman var olan baharatlar, ürünler ama hani bu kadar kıymetli olduklarını sanıyorum çoğumuz bilmeyiz.
Tabii yani bu yerken sağlık şifa noktasında üretim noktasında da böyle ama bizim asıl hedefimiz bunu katma değerli olarak yağ olarak kozmetik sanayi olarak da çok ciddi manada bir katma değeri var. Doğrudan böyle ihraç etmeyi daha çok istiyoruz yani. Ülke noktasında daha katma değerli nokta geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu açımdan baktığımız zaman da bununla ilgili altyapı Hazırlığında olan çok ciddi manada evet. fabrikalarımız var.
Biz de size ve tüm ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Ve programımızın bu ilk bölümünü de sonlandıralım. Sayın İhsan Beşer stüdyo konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye İçin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı. Türkiye'deki son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkiler pazarının çok yoğun ve ileri düzeye geldiğinden bahsettik. Ve bu anlamda yapılan dernek çalışmalarından bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Özgür Taburoğlu şu anda stüdyomuzda. Sayın Taburoğlu, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sayın Taburoğlu yazar ama aynı zamanda aslında bilgisayar mühendisi. Evet. Bunu duyduğumda açıkçası ben de şaşırdım. Çünkü hani mühendisler daha çok analitik konularla ilgilenir ama yazarlık işin o edebi kısmı biraz daha farklı bir çalışma sistematiği gerektiriyor. Siz o ikisini nasıl bir araya getirdiniz? Nasıl oluştu o kitaplar?
Ya evet, tabii benim mühendisliğim epey sorulan bir konu. Bundan önceki çalışmalarda aslında biraz mühendisliği dışında diyeyim çalışmalardı. Yani hepsi mühendislik dışında ama bu çalışmamda biraz mühendisliğimin sanki faydasını gördüm. Bundan öncekilerde biraz inkar etmem gerekiyordu kuşkusuz. Çünkü biliyorsunuz mühendislikte soruları belli cevaplar vardır. Ama insani bilimlerde, edebiyatta, düşünce eserlerinde sorularınızın hepsinin cevabı olmayabilir.
Hepsi öznel olabilir.
Evet, öznel olabilir. Sadece sorulardan ibaret düşünce eserleri bile var. Hı hı. Hiçbir cevaba ulaşılmamış.
Evet.
Ama şimdi tabii bu Tanpınar sözlüğü yaklaşık 3 yıl üzerinde uğraştım. 30 alt başlıktan oluşuyor ama 300 kadar Tanpınar'ın metinlerinde düzenli olarak ve tutarlı olarak kullandığını düşündüğüm simge dediğim, bunlar divan edebiyatında örneğin mazmun denilen kelimeler. Tanpınar'ın kendince doldurduğu diyeyim. 300 kadar kelimeyle uğraştım. Tabii burada bir analitiğe ihtiyaç var. Yani burada bir mühendisin faydasını gördüm. Ama kuşkusuz bir mühendis gibi anlamak faydalı olsa da bir mühendis gibi yazmamak gerekir. O zaman çünkü ortaya bir doküman çıkar muhtemelen.
Ya da yani bir tez gibi, bir yüksek lisans tezi gibi olur.
Yani
bir şey olur.
Bu işin çok akademik bir iş olmadığını, tam manasıyla akademik bir iş olmadığını düşünüyorum. Bu belki bir düşünce işi olabilir. Aynı zamanda bir deneme olabilir. Tabii başlığı Tanpınar sözlüğü olan bir kitap için bunu söylemek biraz tuhaf olabilir ama gerçekten öznel bir tarafı da var. Benimle Tanpınar'ın karşılaşması zaten kaynakçasında sadece Tanpınar eserleri var. Hı hı. Bu mühendislikle ilgili kısmı hemen tamamlayayım. Hı hı. Bu 300 kelime kuşkusuz münferit, kendi başına sözcükler değil. Bunlar Tanpınar'ın metafiziği diyeyim, kendi yazınsal ve düşünce üslubu içerisinde sürekli birleşen, bir araya gelen, birbirini destekleyen ve bir tutarlılık içerisinde kullandığı sözcükler, simgeler olduğu için orada o analizi hiçbir zaman gözden kaybetmemek gerekiyordu. Belki burada bir faydası olmuş olabilir.
Mutlaka olmuştur. Yani siz anlatırken de ben o faydayı hissettim. Ama merak ettiğim bir taraf daha var ki pek çok yazarımız, pek çok şairimiz var. Hani siz neden Tanpınar'ı seçtiniz böyle bir sözlük oluşturmak için?
Bu doğrudan bilinçli bir seçim değil. Yani benim bundan önceki çalışmalarımda da öyle. Mesele ettiğim konular biraz gelip beni buluyorlar. Yani ben özellikle şunu, ya da onlarla biz birbirimize rastlıyoruz. Bundan önceki çalışma nazar üzerineydi. Daha değişik başlıklar olan başka çalışmalar var. Ama şöyle bir hikayesi var. Tanpınar'la ilgili bir derleme kitap düşüncesi vardı. İbrahim Şahin hocamın, o kendisi bir Tanpınar, gerçek bir Tanpınar sever, uzmanı demeyeyim. Bir derleme için benden bir metin istemişti. Ben de Tanpınar üzerine düşünmüş, okumuş ve yazmışlığım vardı ama çok hani eskide kalmıştı. Bu talebi geri çevirmemek adına okumaya başladım tekrar. Ama okudukça şöyle bir şey fark ettim. Hani şeyler vardır, harf bulmacaları vardır bilirsiniz, gazeteler verirler. Böyle iç içe karmaşık harfler vardır. Ama onun içerisinde işte soldan sağa, yukarıdan aşağıya böyle manalı kelimeler vardır. İşte onları bulmanızı isterler, hı hı, sizden. Ben de okudukça böyle kelimelere rastladım. Böyle tamamen aslında gündelik kelimeler. Örneğin manzara gibi, renk, çizgi, ışık, kadın, çocuk. Yani işte 300-350 kelime diyeyim. Bunları böyle kendisini duyurduğunu bana fark ettim. Yani böyle adeta o bulmacanın içerisinde gizli kalmış simgeler, kelime parçaları ama tamamen Tanpınar'ın, bu benim okumam kuşkusuz ama.
Evet, evet, onu diyecektim. Hani belki siz değil de bir başkası o kitapları okuduğunda belki o kelimeleri değil de başka bir şeyler bulacak.
Ama genelde tabii ben mühendisim gereği yani günümün yarısı bir şirkette geçiyor. Çok şeylere vakıf değilim ama kitap ortaya çıktıktan sonra fark ettim ki Tanpınar'ın mazmunlarını ortaya çıkarmak, bir sözlük çalışması ortaya koymak konusunda bir gereksinim varmış. Ben tabii bu tesadüfen böyle bir şeyin işin ortasına düştüm. Yapıtlarını umarım anlamak konusunda yardımcı olur okurlarına. Çünkü çok ciddi bir Tanpınar okur kitlesi var. Hakkında o kadar çok konuşuluyor ki yani hani ben buraya gelirken bir de gideyim ben konuşayım bari dedim. Yani o kadar çok konuşulan, o kadar çok üzerine yazılan, belki de hani en çok üzerine yazılan, düşünülen edebiyatçı olabilir. Ama farklı bir tarafı olabilir bu çalışma. Umarım öyledir.
Peki sizce bu kadar Tanpınar'ın yazılıp çizilmesinin nedeni ne olabilir ve sizi bu kadar etkilemesinin sebebi ne olabilir?
Ben Tanpınar'ın yazar kuşkusuz büyük bir romancı olmasının yanında ben asıl düşünür tarafıyla çok ilgilendim. Yani onun düşünürlüğünün gerçek bir düşünür olduğunu düşünüyorum ama hani okullu bir felsefeci değil örneğin. Gerçekten o hep her zaman işinin edebiyat tarihçiliği ve zaten son hayatının son dönemlerinde roman yazmaya başlıyor. Esasen biliyorsunuz edebiyat fakültesinde dersler vermiştir kendisi. Hı hı. Hatta kendisi felsefe ile ilgili temel bazı şeyleri işte Takiyettin Mengüşoğlu var kendisiyle aynı ortamda ders veren. Hı hı. Çok sezgisel bir düşünürlüğü var. Yani böyle örneğin dönemin düşünürlerini detaylı okumuş değil. Onun yapıtlarında bu düşüncenin izlerini buluyorsunuz. Yani sadece bir edebiyatçı değil. Zaten ben hiçbir zaman edebiyat eserleriyle kuramsal eserleri arasında bir fark görmedim. Bunların ikisini birbirinin devamı gibi okunabildiğini fark ettim. Bazen kuramsal bir eserinde kullandığı bir cümleyi örneğin Huzur'da Mümtaz'a doğrudan söyletebiliyor. Yani ikisi arasında bir geçişlilik var. Örneğin 19. asır Türk edebiyatı tarihinde Tanzimat döneminde bizim artık okul kitaplarında usandığımızı düşündüğümüz bazı şahsiyetlerin örneğin Namık Kemal'in, Şinasi'nin çünkü okul kitaplarında muayyen bir şekilde anlatılıyor ama ondan okuduğunuz zaman onların gerçekten birer kahraman olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz ve gerçekten çok sevimli geliyorlar. Örneğin Şinasi öyle bir anlatıyor ki size. Gerçekten bir kahraman. Yani Mümtaz gibi. Mümtaz nasıl Huzur'da bir anlatı kahramanıysa. Tabi bunların zaafları da var. Bir kahraman her zaman olumlu bir şahsiyet gibi düşünmemek gerekir. Yani Şinasi de Mümtaz da hepsi anlatı kahramanları onun metinlerinde.
Şu kelimelere biraz gelelim ve o kelimeleri biraz detaylandıralım istiyorum. Dediniz ya ışık, kadın, çocuk. Bu evet. Kelimeleri hani tamam biz de ilk duyduğumuzda ışık deyince işte bir yansıtma aracı, ortama aydınlık veren bir araç gibi düşünüyoruz. Hani tek bir cümleyle anlatıyoruz. Tanpınar nasıl anlatmış? Siz bunu niye sözlüğe koydunuz örneğin bu kelimeyi?
Tabii şimdi onun metninde düzenli olarak tekrar eden ve yapıtını bütünleyen kavramlar üzerinde durdum. Yani kuşkusuz sayısız sözcük var. Örneğin ışık ve ses arasında bir karşıtlık kuruyor. Bu ilginç geldi. Yani kitapta çok sayıda bunlardan var. Bunun üzerine düşünelim örneğin. Hı hı. Örneğin ışığın daha çok batılı bir kıymet olduğunu, yani batılı gözlerin ışığı ve rengi almaya ve algılamaya daha yatkın olduğunu, biraz şarkiyatçı bir düşünce ama ilginç bir düşünce bence. Ama sesin daha çok doğulu, özellikle Müslüman şark dediği böyle bir coğrafya parçası, Müslüman şark, bizim Müslüman şarkın bir parçası olduğumuzu düşünüyor ama batıyla da ama bir köprü olduğunu düşünmüyor. Ben hep söylenen, o bence Yahya Kemal'in bir düşüncesi ve ben bu metinde özellikle Tanpınar ve Yahya Kemal ilgisinin koparılması gerektiğini savundum. Çünkü Tanpınar'ın Yahya Kemal ilhamıyla yazdığı kısımlarda biraz kendi olmaktan çıktığını fark ettim.
Etkilenme var.
Etkilenme var. Kendisini çok önemli bir şair olarak görüyor ama Tanpınar ayrı. O köprü meselesinin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
Burada köprü kelimesi var mıydı sözlükte?
Köprü işte o 300 kelimenin arasında.
Ha, var mıydı?
Var ama alt başlıklar arasında yok ama o sürekli zaten bir mevzu. Örneğin o ışık ve sesin, ses dediğimiz Müslüman şarkın temel olarak sesler duyar diyor veya sesler duyarak büyür bir çocuk diyor örneğin.
Bu kavramı bütün kitaplarında bir şekilde yerleştirmiş mi kitaplarının içine?
Parça parça rastlıyorsunuz. Ama her kitabında bazı ağırlıklı kavramlara rastlıyorsunuz. İşte bazısında terkip dediği, onun böyle bütünlük, bir şeylerin bütünleşmesi, bir araya gelmesi.
Bir yapbozun parçalarının bir araya gelmesi gibi belki.
Bazısında manzara dediği çok çok gizemli bir kelime bence. Manzara, zaman çok önemli bir kavram. Zevk dediği işte. Kadın, yani her kitabında kadınla ilgili bir meseleyi açıyor, bir irdeliyor.
Neler anlatıyor?
Örneğin işte Tanzimat'la birlikte hani zaten Tanzimat öncesinde Osmanlı'yı böyle sur içi ilişkilerin olduğu kapalı bir kozmoloji diyeyim. Kapalı bir evren gibi düşünüyor ama Tanzimat çok belirleyici bir dönem onun için. Bütün bu kahramanları yaratan dönem. O dönemle birlikte Sur için ilay saray içi düşünmeyin. Yani içine kapanık bir toplum düşünün, topluluk düşünün. Kendi dışındaki varlıklarla karşılaşmaya başlıyor. Tabiat da bunun bir parçası. Sur içi erkeklerin dünyası. Hani daha çok işte yabancı kadınlar var örneğin. Hep o şarkiyatçı temsilinde olduğu gibi. Dışarıda kadınlar olduğunu görüyorlar. Bir tabiat olduğunu, halkın olduğunu, Türkçenin olduğunu. Yani işte divan edebiyatı hep anlatılır ya, çok içine kapanık bir edebiyattır. Ve bütün bu dışarıdaki varlıklar, başkaları içeri girmeye başlıyorlar. Bu Tanzimat'ın yarattığı bir etki.
Biraz da zamanla ilgili konuşalım mı? O zamanı nasıl algılıyor ve okuyanların nasıl algılamasını istiyor?
Tabii zamanı algılayışında aslında bence Türkiye Cumhuriyeti kültür tarihinin çok önemli bir felsefecisi Bergson. Henry Bergson'un çok ciddi bir etkisi var. Onun zaman kavrayışını biraz devam ettiriyor. Bu zamanı biraz şeyden koparıyor. Yani güncel zamandan. Böyle zamanın daha çok böyle güncel zamanın ötesinde kendi akışı olan adeta bütün her şeyi yaratan, bütün bu aslında kültürümüzü yaratan işte sürekli zaman dediği onun süre kavrayışı var. Orada zaten güncel zamanımız bizim. Kurtulmamız gereken bir zaman onun için. Daha çok bu süre dediğimiz, bunun Fransızca durée, Bergson'un durée dediği kavram, ona varmamız gerekiyor. Orada işte hep söylene gelen, bizim kendi geleneklerimizle işte biraz Yahya Kemalci bir vurgusu var. Kuşkusuz kendi geleneklerimizle, kendi töremizle irtibat kurmak bu süre içinde mümkün oluyor.
Siz bu kelimeleri bir araya getirmek için 3 yıl uğraştım dediniz. Peki kaç kitap okudunuz Tanpınar'ın eserlerinden?
Zaten sadece Tanpınar eserlerine göndermeyle biraz çok hani Tanpınar'la arama kimse girmesin gibi biraz böyle bir çünkü çok fazla tefsir var. Çok fazla birbiriyle uyuşmayan yorum var bence. Çok değerli yorumlar da var. Bütün eserlerini 2-3 kere okuyarak hani bu şeyi daha çok orada önemli işçilik bu şeyi sağlamak. Yani gerçekten doğru mu anlıyorum sorusuna cevap.
O yüzden 2-3 kere okudunuz zaten. Yani bir kere okuyup da karar verebilirdiniz ama birkaç kere okuyup defalarca. O mu, o kelime mi gerçekten yani, diye önemsediniz?
Son olarak belki şu söylenebilir. Örneğin bazen öyle bir duygudaşlık oluştu ki aramızda. Böyle bir titreşim oluştu aramızda. Ben anlamak demiyorum zaten. Böyle bir titreşme, karşılıklı bir duygu. Bazen birkaç satır sonra ne söyleyebileceğini hissedebiliyorsunuz. O zaten biraz sağlaması oluyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Keşke şu anda dinleyicilerimizin yanında olsak da o kitabı böyle göstersek. Onlar da mutlaka ellerine aldıklarında aynı hisleri duyacaklardır. Size kolaylıklar diliyoruz. Hani yeni kitaplarınız da gelecek biliyoruz. Bir sonraki kitabınızı da merakla bekliyoruz ama bu gerçekten bence çok kıymetli, çok değerli bir eser. Emeğinize sağlık, ellerinize
çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz yazar Özgür Taburoğlu bizlerle birlikteydi. Son çalışması Tanpınar Sözlüğü üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Canım al, canım al, canım al. ateş, sensiz sabahlar olmuyor. Güllerim solgun, içimde bir ateş.
Programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmeniz dileğiyle pazartesi günü saatler 15.05'i gösterirken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.